Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Bugün yanımda Levent abi yok. Levent abi biraz rahatsız, o yüzden dinleniyor. Çok hani önemli bir soru değil, telaşa gerek yok ama şimdi bu gündem bir saatlik performans. Onun için de böyle üst solunum yollarının açık olması lazım. Öyle bir sıkıntı varsa işkenceye dönüşüyor. O yüzden Levent abiyi de dinlendiriyoruz. İşte bu hafta sonunda dinlenir, haftaya sağlam bir şekilde gelir diyoruz. Yani umuyoruz inşallah. Ona da geçmiş olsun diyelim tekrar. Bugün benimlesiniz. Öncelikle teknoseyir.com sitemiz. YouTube haricinde teknoseyir.com üzerinden de yayın yapıyoruz. Eğer ki bu videoları seviyorsanız, izliyorsanız, bir şeyler öğreniyoruz diyorsanız, hatta işte bu videoları izlerken uyuyoruz diyenleriniz de var. O zaman bu yayınların sürmesi için TeknoSeyir Plus'a abone olabilirsiniz. YouTube'dan takip edenler TeknoSeyir.com üzerinden abone olabilecekleri için bunu her hafta söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü YouTube'un üzerinde böyle bir şey yapma şansımız yok. Eğer TeknoSeyir.com'a gelirsiniz, zaten ben YouTube'a her zaman linkini koyuyorum. Oradan abonelikten abone olabilirsiniz. Bu bana bazen soruyorlar işte bardak çanak satıyor musunuz diye. Eskiden yaptığımız için şu anda öyle bir satışımız yok. TeknoSeyir'den abone olmak bize destek olmak için tek yol şu anda. Biz Twitch ya da herhangi bir yerden hiçbir şekilde para toplamıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Satın aldığınız aboneliklerin her birinin KDV'si ve vergisi devlete ödeniyor. Tamamen %100 yasal bir yolu olarak bunu tercih ettik. O yüzden siz de destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın ki bu yayınlar sürebilsin. Şimdi bu haftanın haberiyle başlayalım. Bekleniyordu zaten. Huawei Mate 30 ve Pro çıktı. Çıktı ama en çok merak edilen şey içinde acaba Google olacak mıydı? Olmayacağını zaten tahmin ediyorduk ve olmadı da zaten. Ama ne vardı? Yine geçen hafta konuşmuştuk. Kirin'in 990'ı var çıkmıştı. Burada olacak diye beklentimiz vardı. Evet, içinde Kirin 990 var. Yeni işlemcisi Huawei'nin. Ama Google yok. Şimdi bu tabii soru işaretleri getiriyor. Ben de bir anketle size sormaya karar verdim. Sadece adı Huawei olmasın, sorun değil. Herhangi bir telefon markası da olabilir. Eğer içinde Google'sız gelirse alır mısınız? Bunu merak ediyorum. Aslında içinde Google hizmetleri olmayan ürünlere alışığız. Eğer ki TV Box gibi ürünler kullandıysanız daha öncesinde bunun Android ile geldiğini ama Google hizmetlerinin olmadığını zaten görmüşsünüzdür. Bunları kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Şimdi burada tabii merak edilen şu var. Bu telefonlara yüklenebiliyor mu acaba sorunsuz bir şekilde? Ben hani yüklenebileceğini tahmin ediyorum. Bir sorun olmaması gerekir ama sorun şu. Şimdi Huawei bütün bu bayrak gemisi telefonlar içinde, markalar içinde Google hizmetlerinden yararlanamayan tek marka olmuş durumda. Dolayısıyla hani Samsung'da ve diğerlerinde varken Huawei'de olmaması vatandaşın tercihini de dertsiz olan telefonlara yönlendirebilir. Yani bu içine biz bunun Google hizmetlerini kurabildiğimizi keşfetsek de sokaktaki adam bunu yapmamayı tercih edebilir. Çünkü onun için süper komplike bir şey olacaktır çoğu kişi için. Bizim için kolay olsa da. O yüzden satışların etkileneceği tahmin ediliyor. Bunun tabii Çin'de çok kafayı takılacak bir tarafı yok. Çünkü orada zaten Google hizmetleri yok. Adamlar kendi mağazalarını oluşturmuşlar. Oradan uygulama mağazası sunuyorlar ama işte onlar bize bir şey ifade etmiyor. Bizler Google'a alıştık. Artı şu da var. Google'ın güvenlik hizmetlerini de, güvenlik yamalarını da daha sonra alacak bu telefon mecburen. O yüzden ilk etapta Çin'de sıkıntı olmaz ama bizim ülkelerimizde, Avrupa'da piyasaya çıktığında ne olacağını yaşayarak göreceğiz biraz da. Biz de ilk defa hani böyle bir şey yaşıyoruz sonuçta. Onun dışında telefonlar iyi mi? Görünen o ki telefonlar bayağı iddialı gözüküyor. Ya, 990'ı geçen hafta konuşmuştuk. Onunla beraber 5G macerası da başlamış oluyor Huawei için. Ama o 5G model yine ayrı bir model. Yani siz Mate 30 Pro aldığınız zaman içinde 5G hazır olmak zorunda değil. 5G'li model ayrı. Dolayısıyla 5G olmayan ülkeye de o telefon gelmez zaten diye tahmin ediyoruz. Ama onun dışında Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun Tabii ki yıldız olanı Pro modeli ama Mate 30 böyle aşırı kısılmış bir telefon gibi de değil. Onu da söyleyelim, o da iyi haber. Ama tabii ki fotoğraf ve birkaç özellikleri kısılmış. Özellikle ekran tarafında Pro'nun enteresan bir tarzı var. Kenarları yok etmişler. Kenarlar da ekran, hatta o kadar ekran ki bu ses açma kapama tuşları da artık yok olmuş ve orada sanal olarak varmış. Tabii bunu deneyimlemek lazım nasıl çalıştığını. Şimdi biz hep konuştuk. Şu köşeli ekranlarda, köşeyi dönen ekranlarda o elimizin sürekli ekrana dokunması. Özellikle ben fotoğraf çekerken çok rahatsız oluyorum. Çünkü odak noktasını dokunduğunuz yere gönderiyor. Bunun da tedbirlerinin alınmış olması lazım. Artık daha da kıvrık çünkü. Hiç kaçışımız yok. Elimiz hep ekranda olacak. O yüzden bunun kullanıma da bir şekilde rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmış olması lazım. Herhalde düşünmüşlerdir. Bu arada içinde Android geliyor ama işte çünkü Android açık kaynak kodlu bir sistem. Dolayısıyla Google hizmetleri olmadan da Android kullanabiliyor firmalar. Bunun için bir engelleri yok. Ama dediğim gibi Android'in eksikliği, marketin eksikliği başka bir şey. Android bildiğimiz Android. Tabii burada Android bildiğimiz Android ama kendi arayüzleri var. Dolayısıyla orada da yine yeni versiyonlarda bakalım neler koymuşlar göreceğiz. Burada donanım olarak baktığınız zaman 990 zaten güçlü. Huawei diyor ki biz usta olduğumuz çekirdekleri daha da ustalaştık, geliştirdik. Bunun pili de daha iyi gidecek. Bunun performansı da yüksek olacak. Bunların hepsi test edilince anlaşılacak şeyler. Fotoğraf altyapısını geliştirmişler. Tabii şimdi biz Huawei sayesinde zoom'u adam gibi almayı gördük. P serisinde en azından. Ne oldu? Orada alıştığımız bir bu özellik burada yok. O birazcık beni şaşırttı. Ben artık burada artık Huawei ürünlerinde standart olur diye düşünüyordum. Öyle yapmamışlar. Pro'da başka bir şey yapmışlar. Geniş açı kamerasına, ultra geniş açı kamerasına yönelmişler. O çok iyi gözüküyor. Çok büyük sensör. Megapiksel değeri de çok yüksek. 40 megapiksel. Dolayısıyla orada tersine gitmişler bu defa. Belki hani P serisi zoom'da iyi, Mate serisi de geniş açıda iyi diye bir ayrım olmuş kendiliğinden. O yüzden o da yine test edilmeyi bekleyecek. Derinlik sensörü gibi artıları var. OIS gibi artıları var. Onun dışında bakıyorum tabii ki optik zoom'a, 3x optik zoom'a tekabül eden bir zoom değeri var. Ya bu da az değil aslında bakarsanız. Ama şöyle bir durum var. Şimdi dijital zoom çok gelişti. Bayağı iyi sonuçlar alıyoruz. Ama dijital zoom tabii ki bir noktadan sonra görüntüyü bozuyor. Şimdi optik zoom sizi ne kadar ileriye atarsa dijital zoom o kadar geç başlamış oluyor. Şimdi işte 2x, 3x de üstüne dijitalden kayıpsız denilen zoom gelse yine fena değil aslında 3x'in üzerinde yapacağınız dijital zoom. Ama tabii ki P serisinin ulaştığı, orada tabii biz 50x'e falan çıktık ama onlar da çok bozularak çıkıyordu. Hani 10x'e kadar P serisinde, P30'da gayet güzel zoom yapabiliyorduk. Bunda biraz daha az olacaktır diye tahmin ediyorum. Ha, bunda bir geliştirme, iyileştirme yapılmıştır. Sonuçta sensörler farklı. Bunun 10x'i hakikaten P'ler kadar, P30 kadar iyi sonuç verebilir mi? Öyle bir ihtimal de vardır ama işte görmemiz lazım. Bunun dışında ürünün tasarımını az önce söyledim. Esas noktası biraz o kenarlarının çok fazla yuvarlatılmış olmasıydı. Yine kendi iddiaları, güvenlik konusunda iddiaları var. Özellikle yüz tanıma teknolojilerini geliştirmişler burada. Onlar hem işte Face Unlock işine yarıyor. Hem de işte sizin bulunduğunuz konuma göre oryantasyonu hallediyor. Hem de işte başkasının kadraja girmesiyle onun yabancı olduğunu tanıyıp kapatıyor önemli şeyleri. Bunun gibi ekstra oyuncakları da var. Güzel gözüküyor telefon hani tasarım olarak ama arkada tabii bir şu ada mevzusu fotoğraf bölümünde çıkıntı var ve hani bariz gözüküyor. Ben çok şikayetçi değilim. Eğer iyi sonuç alıyorsak bence o çıkıntıya da razı olacağız. Çünkü birazcık da fizik kanunları, sensörler de büyük olunca o ada büyük oluyor. Ekrana bakıyorsunuz. OLED ekranlar ikisinde de 1176'ya 2400 piksel Pro olanı, öteki 1080'e 2340 piksel. Dolayısıyla öyle bir farklılık var ama kalite olarak, görüntü kalitesi olarak bir fark olmayacaktır diye düşünüyorum. 6.62 inç olan düz versiyonu, 6.53 inç Pro versiyonu. Ama işte o ekran Pro'da yamukken, diğerinde kıvrıkken, diğerinde düz. O da artık tercih meselesi. Bazıları çünkü düz ekran istiyorlar. Mate 30'un düz olması öyle bir alternatif sunmuş. Tabii ki sırf buna düz ekran diye alırsanız bu sefer de fotoğraf özelliklerinden kaybedeceksiniz. Orada mesela time of flight kamerasını kaybediyorsunuz. Ultra geniş açı kamerası değişiyor. Orada da bir geriye gidiş var. 16 megapiksele düşüyor. Ama ana kameralar aynı kalıyor. Diğer ana kameralar. Dolayısıyla bu işin yıldızı hani her anlamda fotoğraf anlamında da Mate 30 Pro. Ama tabii yurt dışında açıklanan rakamlar yani 1000 doların üzerinde bu ürün Pro modeli. Türkiye'ye gelse bile çok pahalı olacağını artık zaten biliyorsunuz. Bunların fiyatları 10 bin lira yaklaşmış durumda. Tabii çeşitleri var. Yine kapasite anlamında en düşük kapasiteler yine birazcık belki alınabilir olabilir. 10 bin veya biraz altında. Ama zor yani artık bu telefonlar o seviyelerdeler. İşte bizler ne yapıyoruz? Buradaki teknolojilerin daha alt ürünlere gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü genelde doğal akışı böyle oluyor ama işte esas problem bunun bulunması olacaktır. Türkiye'ye ne zaman gelecek? İçinde Android olacak ama hizmetler olmayacak. Bunlara insanlar nasıl reaksiyon gösterecek? Bunları buraya gelmeden öğreneceğiz bu arada. Hani satışa çıktığı yerlerden haberler gelir. Yurt dışından testler yapılır. O deneyim aktarılır. Bizim de hani haberdar oluruz önden. Nasıl bir şey kırılabiliyor mu, aşılabiliyor mu engeller? Bayağı uğraşılacak Huawei Mate 30 Pro ile belli oldu. Tabii başka şeyler de var. Şimdi Huawei sadece telefon üretmiyor. Mesela Mate laptop çıkardı. Ama yeni laptop çıkardılar. İçinde Linux var. Windows yok. Yani tamam Android'i bir şekilde kullanıyorsunuz. Pazarı ve uygulamaları dışarı attınız. Tamam. Ötekini Linux'e değiştirdiniz o da olur da. Günün sonunda iş donanıma dayanacak. İçinde Intel olmayan, AMD olmayan laptop olacak mı? Nasıl olacak? Onun dışında işte ARM bile arıza çıkarmıştı. Ya biz hani Amerikan firması değiliz ama lisanslar kullandığımız bazı teknolojiler Amerikan'dan lisanslı, patentli. O yüzden veremeyebiliriz gibi. Böyle hani bu bir başlarsa devamı donanım tarafına da etkileyeceği için aslında Huawei sadece yazılımı bir şekilde etrafından dolaşarak kurtulamayacak. Tabii ki biz tüketiciler olarak istiyoruz ki şu meseleler çözülsün. Huawei eski haline dönsün. Çünkü sonuçta en önemli oyunculardan bir tanesi. Android dünyasında en iyi alternatiflerden bir tanesi ki özellikle son zamanlarda işte bu fotoğraf konusundaki ataklarıyla kendilerine ayrı bir yer edindiler. Bugün zoomlu telefon dediğiniz zaman en güzeli P30 sonuç itibariyle. İşte Samsung'da yok o kadar zoom. Başka sorunları vardı. Hep söylüyordum. Videosu çok kötüydü Huawei'nin. Hem özellik eksiği vardı hem kalite eksiği vardı. Diyor ki Huawei ben burada artık bunları da çözdüm. Çözmekle de kalmadım. Daha ötesine geçtim diyor. Orada da 4K 60 FPS nihayet geldi. Yani bu önemli bir eksikti. Kullanın kullanmayın çok önemli değil ama eksikti. Onu çözmüşler. Ve böyle acayip iyi, böyle ilginç bir şey var. Yavaşlatma özelliği var, ağır çekim özelliği var. O 7680 FPS gibi böyle çılgın bir rakam. Onun da hani videolarını izleyin çok ilginç gözüküyorlar. Ama bunlar sonuçta oyuncak. Hani oyuncakları koyuyorlardı ama işte asıl esas kısmı 4K 60 FPS ya da Ace o kadar hadi şeyi 4K 60'ı unutalım ama Ace'li 60.080p 60 da ben testlerimi hatırlıyorsunuzdur belki kötü çalışıyordu. O yüzden videoda önermiyorduk. Videoda diyorduk ki Samsung'u alın geçin. Fotoğrafta tamam Huawei çok iyi ama videoda kötüydü. Bu sorunu herhalde artık bununla aşacaklar gözüküyor. Çünkü rakamlar çok uçuk. Yani yüksek izolar işte dalga geçtiler sunumda diğerleriyle çektiler. Hiçbir şey gözükmüyor. Huawei ile çekiyorsunuz aydınlık. Tamam bunlar eğer gerçeksek bu işi burada artık çözdükleri anlamına geliyor ama tabii ki test etmek lazım. Gördüğünüz şeylere inanmayın. Birazcık da işin şov tarafı var sonuç itibariyle. Böyle artık hani gelirse inceleriz bunu. Türkiye'de satılırsa zaten gelir de bize de. Ne zaman gelir onu bana sormayın. Onları bilmiyorum ama Türkiye'ye ilk etapta 5G'si de gelmez diye tahmin ediyorum. O başka bir telefon. Mate laptopun da güncellendiğini ve Linux'e çıktığını söyledim. Anket cevaplamayı unutmayın. Eski ankette şeyi sormuştuk. Hangi depolama hizmetini, bulut depolama hizmetini kullanıyorsunuz diye. Çünkü bu OneDrive'ın müthiş bir indirilme sayısından bahsetmiştik. O bile biraz ilginç gelmişti bize. 5 tane seçeneğim vardı. Hani daha fazla var aslında bulut hizmeti ama ben 5 tanesini koyabildim. %68 Google Drive'ı kullanıyormuş bizim izleyicilerimizden. %13'ü de OneDrive'ı kullanıyormuş. Geri kalan da Dropbox, Yandex ve iCloud olarak ayrılmış %10'un altında olarak. Çoğunluk Google Drive'ı tercih ediyormuş. Yani hatta ezici çoğunluk. Bu ankette böyle sonuçlandı. Daha önceki bir anket sonucunu vermeyi unuttuğum. Telefonlarda hoparlörü kullanıyor musunuz, önemli mi diye bir soru sormuştuk. %70 telefonun hoparlörünü, ahize demiyorum, dışarıya ses veren hoparlörünü önemli olduğunu söylemiş. Demek ki bu insanlarla ben hiç tanışmamışım. Benim etrafımda hani hoparlörü kullanan kimse kalmadı. Herkes ya Bluetooth kullanıyor ya da işte şu taşınabilir cihazlardan aldılar. Müzik dinleyecekleri zaman ona yine Bluetooth üzerinden aktarıyorlar. Kendi sesini çok nadir, hani bir topluluğa bazen bir şey dinletmek istediğiniz zaman acele bir şekilde orada kullanıyorsunuz tabii de. Yani kaç kere oluyor bilmiyorum, benim için en azından o dönemler kapanmış gözüküyor. Amazon enteresan bir şey başlatıyor. Kayıpsız formatlı müzik servisi, yani FLAC formatı olacak. FLAC'ı zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenlere söyleyelim, yüksek kaliteli ses isteyenler, hani MP3 falan kesmiyor beni, ekipmanım da var, donanımım da var, daha yüksek kaliteli sesi duyabiliyorum ben diyenlere FLAC dosyası imdatlarına koşuyor. Ama bu böyle hani yasal olarak şimdi iTunes'tan alabildiğiniz basit şarkılara benzemiyor. FLAC'lerin dosya boyutları da çok büyük. Bunu sunmak, hizmet olarak sunmak da iş, download olarak sunmak da bir iş. Dolayısıyla bunları arayıp buluyorsunuz. Bazen her şeyi de, her aradığınızı da FLAC olarak bulmanız mümkün olmuyor. İşte burada Amazon'un servisi biraz da kendisi fark yaratabilmek için bu FLAC dosyalarını stream servisi olarak yayınlayacakmış. Tabii bunun fiyatı da var. Şöyle $15 diyor. Ama işte Amazon kullanıcıları var, Prime kullanıcıları. Onlara $13 olacakmış, $13. Burada yapmak istediği şey Apple'a tabii ki çalım atmak, Spotify'a çalım atmak. Bunu böyle bu şekilde başarabilirler mi? Tabii ki bunu isteyen var. İşte dediğim gibi bunu arayıp bulan, sitelerden indiren insanların bunu hizmet olarak alabilmesi güzel bir şey. Ama tekrar söylüyorum, bunu tadına varabilmek için bu müzik, bu formatın gerçekten onu destekleyen, hakkını verecek sistemleriniz olması lazım. Müzik, evinizdeki müzik sistemi de buna dahil, kulaklığınız da dahil. Tabii onların bağlı olduğu, onları çalacak cihazlar da dahil. Ama eksikliği hissedilen bir şey de iyi olmuş. Aslında hepsinin bir noktada bunu sunması lazım, bütün servislerin. İşte hepsi şu anki sundukları müzik dosyalarını kaliteli hale getirmek için uğraşıyor. Apple'da işte AAC formatıyla uğraşıyor. Ama FLAC başka bir şey. Dinlemediyseniz bugüne kadar dosyaları, FLAC dosyalarını bulabilirsiniz internette. Dinleyin. Bakın bakalım bir fark duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorsanız ama işte geriye dönmek zor olabilir. Ona da uyarayım. iOS 13 çıktı. Herkes üzüklüyor. Zannedersem şu ana kadar hani bir sorun okumadım ben bizim sitede. Ama şöyle bir şey var. 13.1 de çok yakında geliyor. Dolayısıyla hani hiç update etmeyip direkt ona mı geçmek mantıklı olur? O da artık sizin kararınız. Ben olsam her zaman birazcık bekleyip indiririm. Çünkü söz konusu Apple'da olsa sonuç itibariyle daha önce gördük. Tamam, Android'e göre çok daha iyi işliyor sistem. Tüm ekosistemin hakimi. Ama orada da ilk kullananlar sorunlar yaşamıştı geçmişte. Burada da işte 13.1 güncellemesi zaten hızlıca gelecek. 24'ünde geliyor bu arada. 30 diye açıklanmıştı. Ama 24'ünde geliyor. Doğrudan 3.1'e 13.1'e geçebilirsiniz. Beni daha çok ilgilendiren şey yine o tarihte gelecek iPadOS. Açık söylemek gerekirse bütün şu an hani Android'i falan hepsini birlikte katarak söylüyorum. iPadOS beni en çok heyecanlandıran şey. Çünkü ben bu MacBook Pro'dan önce kendim de 2009 MacBook'u kullanıyordum. Acaba diyordum ki bir sonraki MacBook değil de tablet mi olsa? Çünkü yani şunun ekranını söküp kullansam, kullanabilsem, o zaten işte bugünümüzün iPad Pro'ları neredeyse öyle oldu. Benim işimi görecek kadar bence performans veriyorlar. Çünkü bakıyorsunuz şu alet, ben yurt dışına çıktığımda renderlarımı bununla yapıyorum. yüksek performans içinde çok yüksek performans var işlemcisiyle, şu suyla, bu suyla, ama bunun külfetlerini de beraberinde getiriyor. İşte kalınlaşıyor, ağırlaşıyor, ısınıyor. Pili hiçbir zaman bir iPad kadar gidemiyor. Ama bunun karşılığında bu işlem gücünü ben külfetleri çektiğim oranda kullanmıyorum. Sonuç itibariyle işte render yapmadığından şu anda ben bu programı bunun sayesinde sunuyorum. Ne yapıyorum? Sadece bir tane dosyayı açıp oradan okuyorum maddeleri. İşte bunun için şu kadar, şu çok fazla bir sistem aslında bakarsanız. Bu tablet olsaydı yine aynı işi mükemmelen yapacaktı. Ve günlük hayatımızda da baktığımız zaman yaptığımız birçok şey artık internet üstünden yapılıyor. Yani sırf videoları stream etmekle kalmıyoruz. Google Docs var işte, gördünüz Drive'ın kullanım oranını. Artık buna Microsoft'un ofisini kurmuyorsunuz. Çoğumuz işimizi bulut üstünden hallediyoruz. O da internet. Onu da tabletler çok rahat yapar, ama işte iPad'in şöyle bir sorunu vardı. iPad büyük telefon aslında bakarsanız. Sadece telefon özelliği yok. İçi aynı iOS. Ben hiçbir zaman Apple'ın iPad'in tablet tarafını tam potansiyelini değerlendirdiğini düşünmüyordum. O yüzden de kendim pek bulaşmadım oraya. Çok rakipleri de yok. Samsung hala inat ediyor tablet işinde, ama o ikisi var işte. Tablet, hangi tableti alayım dediğiniz zaman ya Samsung ya iPad alıyorsunuz. iPadOS Apple'ın tableti birazcık bilgisayarlaştırma hamlesi olacak. Bakalım, ben çok merak ediyorum olacak mı diye. Çünkü olmaması için bir sebep yok. Yeterince güçlü ve yaptığımız işler artık tabletin altından kalkabileceği kadar hafif. Onlara da klavye, mouse takılabiliyor ihtiyaç halinde. Bununla ilgili bir bölümde yapılacak. Bizde yok tabii ki bu ürünler, ama olan arkadaşlarımız var sonuçta. Onlardan iPadOS'u değerlendiren bir bölüm yapmayı düşünüyoruz. Bakalım ileride. Bizden birkaç haber. Türk Telekom hisselerini alan 3 banka bunların satışı için harekete geçtiler. Şöyle ki, biliyorsunuz, bunu alan Öger Telekom bu işi beceremeyip bankalara, daha sonra kredi aldığı bankalara geri vermek zorunda kalmıştı. Bankalar geri almıştı hisseleri borçların karşılığında, ama şimdi bankalar, işte Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank istemiyorlar bu şeyleri, bu külfeti herhalde, ve satmak istiyorlar paylarını. Bunun için de hani öyle biz mal satmaya benzemiyor. Bunun bayağı prosedürleri var. Bu çok büyük bir iş. Morgan Stanley ile anlaşmışlar ve %55 toplam paylarını satacaklarmış. Bakalım kim alacak? Göreceğiz, onu da takip edeceğiz. İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satılmıştı. O da bu hafta çok konuşuldu. %50 hisseleri bir inşaat firması sahibine satılmış. 10 milyon TL değerlemeyle. İlginç, hayırlı olsun diyelim. Hani niye aldılar, ne yapacaklar artık bundan sonra sözlükleri takip edenler görürler. Facebook istasyon Maslak'ta açıldı. Böyle bir girişim var. Ben şimdi linkini de verdim. Ben direkt sıkça sorulan sorulara link veriyorum bu arada. Çünkü bütün bilgiler orada aslında bakarsanız. Burada işte dijital dünya ile ilgili duyan herkes, STK'lardan tut gazetecilerden, burada randevu alınıyor. Orada seminer verebiliyorsunuz. Değişik sektörlerden insanları toplayıp bir araya gelsinler, fikir alışverişlerinde bulunsunlar. Network işini aslına bakarsanız Facebook istasyon Maslak'ta bulunuyor. O bölge için hani böyle şeyler aslında normal. Başka buna benzeyen toplantı organizasyonları da var, ama işte bunun isminde birazcık Facebook olması tabii daha çok tanınmasına sebebiyet veriyor. Etkinlik düzenlemek, onların düzenledikleri etkinlikler var. Onlara katılabilirsiniz. Çoğu zaten hani çoğu değil, genelde bunun şeysi, özelliği ücretsiz olarak gidip katılabilmeniz ya da kendiniz seminer verebilmeniz. Dolayısıyla orada olan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Programlar var linkte. Ya da siz kendiniz burada işte randevu alıp belli konularda sunumlarınızı yapabilirsiniz. Bunun için özel alanları, odaları varmış. Güzel, bunlar çok faydalıdır mutlaka. Eğer hani girişimciliğin başındaysanız, networking çok önemli bir şey. Doğru insanlarla tanışmanız lazım. Belki sizinle aynı düşünen ya da aynı hedefleri olan insanların güç birliği yapması projelerin çıkış hızlarını oldukça kısaltıyor. Dolayısıyla faydalı. Yeni ortaklıklar için, bulmak için, kaynaklar bulmak için mutlaka bunlara gitmelisiniz. Oturduğunuz yerden olmuyor. Ya da işte siz çok iyi yazılım biliyorsunuz ama iş öğrenmediyseniz, iş dünyasını bilmiyorsanız o yazdığınız güzel programla kalıverirsiniz. Onun dünyaya açılması, Türkiye'ye açılması başka bir şey. İşte o işin iş kısmı. Bazılarınız doğal olarak kendini tek bir alanda geliştiriyor. İşte o zaman başka alanlarda geliştirmiş ve size lazım olacak kısımlarda geliştirmiş insanlarla tanışıp ekip oluyorsunuz ve böylelikle o proje sizin bilgisayarınızdan, evinizden çıkıyor ve dünyaya açılıyor. İşe dönüşüyor ve paraya dönüşüyor tabii ki. O yüzden bu tip oluşumlar önemli. Güzel tarafı şu, diyeceksiniz ki ya biz İstanbul'da değiliz, bizi ilgilendirmiyor. Ülkenin geri kalanına da yayacaklarmış. O da iyi haber bence. Önemli kısmı da o. Çünkü İstanbul'da yaşıyorsanız biraz hani bu imkanlar sizin için daha geniş oluyor. Ya da işte Ankara'da, İzmir'de. Bu şehirde toplanıyorlar genelde bu etkinlikler. Geri kalanlara yayılması iyi haber. Sizin de çok duyduğunuz, TeknoSeyir'de ismini duyduğunuz Richard Stallman görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. MIT'deki ve Özgür Yazılım Vakfı'nın başkanlığını bırakmış durumda. Tabii böyle okursanız haberi sanki kendi isteğiyle hani artık yoruldum da bıraktım gibi de anlaşılabilir. Öyle değil. Olay çok daha büyük aslında. Kendi kendine bu işin içine soktu da diyebiliriz. Bir suçlu var. Jeffrey Epstein diye. Belki duymuşsunuzdur yurt dışındaki haberleri takip ediyorsanız. Bu adam küçük yaştaki kızları özellikle zenginlere, büyük iş adamlarına falan pazarlayan konumda bir adammış. Daha önce kendisinin de kişisel olarak taciz ve tecavüzden hüküm giymişliği var. Yani pisliğin teki tam. Hapse giriyor, çıkıyor. Hüküm giyiyor. Yani bunların hani bu adamın suçlu olmasıyla ilgili en ufak bir şüphe yok zaten de. Bırakmıyorlar peşini. Ve diyorlar ki ya bu adam aynı zamanda parasal gücü de var. Bir bakalım hani hangi kurumlarla ilişkisi var bu adamın. Onları da bir sorgulayalım diyorlar. MIT'de bunlardan bir tanesi. Çünkü oraya da bağış yaptığı ortaya çıkıyor. Ve o bağışı alanlarda bunu örtbas etmişler. Bu adamın hani böyle bir adam olduğunu bile bile kabul etmişler paraları. O da ortaya çıkmış. Orada da istifalar arka arkaya geldi. Dolayısıyla bu adama bulaşan şu anda yanıyor. Öyle söyleyeyim. Özetle. Ki bu adamın hani teşkilatını hani o bu kızları kapattığı mekanların güvenlik izleme kameralarıyla işte hepsinin kayıt altında olduğu. Dolayısıyla şantaj için de bir yerlerde bir sürü kasetin depolandığı gibi şeyler de anlatılıyor. Bu devam eden bir davaydı. Çünkü bu adamı şimdi yeniden yakaladılar, yeniden hapse attılar. Davası bir daha görülecekti ya da yeniden yargılanacaktı yeni bulgularla, yeni suçlamalarla. Fakat hücresinde ölü bulundu. Dolayısıyla bu da şimdi ayrıca merak konusu oldu. Nasıl oluyor hani hücresinde nasıl intihar etmiş Göya? Bunu deniyor ki işte çok Amerikan başkanı düzeyinde insanlara hizmet vermiş. Dolayısıyla o insanlar şimdi ortaya çıkma korkusuyla bu adamı hücresinde öldürttüler de deniyor. Komplo teorisi tabii şimdi bir şey diyemeyiz ama yakında izlersiniz Netflix'e dizi olur bu. Dolayısıyla bu adam çok tehlikeli bir adam. Yaptığı iş zaten iğrenç bir iş. Ve tabii ne oluyor? Bunun kurbanlarına ulaşıyorlar. O kızlara ulaşıyorlar. Onları sorguluyorlar. Onlar isimler vermeye başlıyor. Ve o isimler de araştırılmaya başlıyor. Bu isimlerden bir tanesi Marvin Minsky diye. Marvin Minsky. Bu adam öldü. Şu an hayatta değil. Ama yaptığı iş yapay zeka laboratuvarını kurmak. Kurucularından bir tanesi MIT'de. Alanında önemli bir insan. Kızlardan birisi onun ismini veriyor. İşte beni onunla birlikte olmaya zorladılar diye. İşte Stallman orada devreye giriyor ve Minsky'yi savunmaya çalışıyor. Ama onu yaparken tabii kendisini diğer tarafı savunur pozisyonuna da sokmuş oluyor bir anlamda. Çünkü iki tarafı aynı anda idare edemezsin. İşte burada zaten söylenenler iddialar çok ciddi iddialar. Dolayısıyla kendini bir anlamda o ateş hattına atıyor Stallman ve vuruluyor tabii ki. Çünkü hani adamın yani bu operasyonun zaten su götürür tarafı yok. Ortaya çıkmış durumda adamı da hapse atmışlar. Hani ortada bir suçsuzluk yok aslında. Dolayısıyla bunun savunma pozisyonuna geçtiğin anda Amerika'da affetmezler. Yani şöyle söyleyeyim. Sabahtan akşama kadar Trump'a küfür etseniz Amerikan başkanına hiçbir şey olmaz. Yani kimse size bugün çıkıp da Guantanamo da soğuktur şimdi diye espri yapmaz. Sabahtan akşama kadar sövebiliyorsunuz öyle bir yer ama konu çocuklar olduğunda çocuk pornografisi ve işte bu taciz, tecavüz olduğunda o başınızı feci şekilde yakar. Yani sizin alakanız yoksa bile söyleyeceğiniz her kelime orada sizin kariyerinizi bitirir. İşte Solomon da kendi kendine böyle tuhaf bir açıklama yaparak bitirmiş. Bunu mail olarak yollamış. O mail ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani kaçar tarafı da yok. İnkar da etmiyor zaten. Bunun etkisi olarak müthiş bir istifa etsin, ayrılsın baskısı geliyor. O da kuruma işte daha fazla zarar vermemek için ayrılıyorum diyor ve bütün görevlerini bırakıyor. Sonra kendisi birazcık hani çark eden, ben akıllandım, ben işte küçük yaşta kızların böyle işlerde hani birazcık normalleştirme havası vardı çünkü. Yok normal değilmiş, onlara zarar veren bir şeymiş, ben bunu anladım falan filan diye böyle bir açıklaması oldu geçen iki gün önce. Ama tabii iş işten geçti, artık söylenen söylendi. Stallman da böylelikle hani artık herhalde karşılaşmayacağımız figürler arasına girmiş oldu. Çünkü inanılmaz bir tepki vardı. İşte bu tepkinin sonucunda da görevlerini bıraktı. Samsung kadına ve çocuğa şiddet içeren dizi ve filmlere reklam vermeyecek. Bu önemli bir haber. Güzel, çünkü bir şeylerin sonucunu almak istiyorsanız onun para kaynağına inmeniz lazım. Maalesef böyle. Yani işte doğru olan budur, bunlar yapılmasın edilmesin demekle olmuyor. İşi bir şekilde paraya, ekonomiye bağlarsanız sonuç almanız daha olasıdır her zaman. Yani çok zam yapılan bir şeyi satın almayarak tepki gösterebilirsiniz. Böyle bu şekilde o tepkiyi en iyi böyle ifade edersiniz. Rakamlar da gözükür sizin tepkiniz. O zaman işte geri adımlar atılabilir. Dünyada bir sürü örneği var. Yapılan zamların geri alınmasının. Ama sadece oturup eleştirirseniz, hiçbir şey yapmazsanız hiçbir şey değişmez. İşte Samsung bir adım atmış ve şiddet konulu, çocuğa ve kadına şiddet içerikli olan dizilere, filmlere biz sponsor olmayacağız. Hiçbir şekilde maddi destek olmayacağız diyorlar. Bence çok güzel ve hani örnek alınması gereken bir davranış. Tabii orada şeyi nasıl ayıracaklar? Herhalde ayırırlar. Yani siz zaten o şiddeti eleştiren bir dizi yapıyor olabilirsiniz, film yapıyor olabilirsiniz. Bunun ayrımı herhalde yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Samsung'dan ölmeyen SSD iddiası var. Tabii bu bir lafın gelişi öyle ama buradaki söylenmek istenen şey şu: çok dayanıklı olmasının yanı sıra geliştirilen özellikleriyle 30 TB'lık bir diskten bahsediyoruz SSD. Bu sunucular için U2 formatında. Diyor ki Samsung, ben hani bu alanı öyle bir hani kontrolüm altındaki yazılımımla bozulan hücreleri hep göreceğim. Bunu veriyi sağlam hücrelere aktaracağım. Böyle böyle siz diyor bu diski öldüremeyeceksiniz. Tabii sunucu olunca bu iddia önemli. Orada hani bunun satmasını sağlıyor bir anlamda. Çünkü sunucudan bahsediyoruz. Veriler çok kıymetli. Sonuçta sizin evinizdeki SSD öldüğünde sizin de veriniz kıymetli. Fotoğraflarınız gidiyor, işte müzikleriniz gidiyor. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz ama hep söylüyoruz zaten depolamayı SSD'ye pek bırakmayın diye. Ama burada öyle bir şey yok. 30 TB'lık kim bilir kaç tane SSD yan yana çalışıyor. PCI Express 4.0 destekliyor. Dolayısıyla AMD tarafında, Epic Server tarafında şu an bu destek var. Orada kullanılacak, sizin bizim evimize girecek şeyler değil ama iddia iyi, ilginç. LastPass'te önemli bir açık kapatılmış. Orada da bir açık bulunmuş da Allah'tan hani iyiler bulduğu için ya da işte bugüne kadar en azından bir başına bela gelmediği için, oradan bildiğimiz kadarıyla bir çalınan büyük bir sızıntı mısıntı haberi gelmemişti. Yayılmadan engellenmiş, LastPass'e bildirilmiş. O sayede yine şu an hani her hafta yaptığımız haberin aynısı. Bir siteye sadece giriyorsunuz. O site kullandığınız uygulamalarda ki bir açığı otomatik olarak değerlendiriyor kendisi için ve bilgi çalıyor. Burada da şifrenizi çalıyormuş. En son girdiğiniz login olduğunuz yerlerin şifrelerini çalıyormuş o siteler. O yüzden önemli bir açık. Kapatmışlar. IPTV satan bir İtalyan. İtalya'da büyük bir operasyon yapıldı. Aslında global bir operasyon sayılır. Avrupa'da bir operasyon sayılır ama İtalya ayağı çok büyük. Bir İtalyan IPTV satarken bunu da çok bağıra bağıra satmış. Eurojust diye bir operasyon düzenleniyor ve yakalanıyor. Yakayı ele veriyor ama sıkıntı şu: bu adamla beraber bu IPTV sisteminin altyapısı da zarar görüyor. Sunuculara el konuyor. Tabii ki isimlere ulaşılıyor. Dolayısıyla bu IPTV sistemi bir sekteye uğramış gözüküyor Avrupa'da. Yani deniyor ki ya bu İtalya'daki olay yerel olarak kalacak. A kendine gelecek. Çünkü şöyle birazcık hani bu adamın kullandığı yazılımların da zan altında kalması ve onların da etkileyen bir operasyon olmuş. Yani sırf kullanıyor diye işte kullandıkları arayüzü ve ona bağlı sunucuları vesaireyi de hepsini toplamışlar. Ne varsa götürünce sistem bir sekteye uğramış tabii. O yüzden işin o kısmı, hani bu sadece İtalya'daki operasyon, o adamı bağlıyor. Başka tutuklamalar olmayacak, o sistem geri gelecek deniyor yorumlarda. Şu an hala güncel olan bir mesele. Valla ben kendim kişisel olarak IPTV kullanmıyorum. O yüzden çok fazla da bilgim yok nasıl çalıştığıyla ilgili ama gördüğüm kadarıyla, ben değil arkadaşlardan görüyorum. Özellikle futbol severler bu sistemle maç izliyorlar. Dijitürk'ü falan, Beyin TV'yi oradan izliyorlarmış. Ama şu var, hani bunu parayla satan da var. Bunu hizmet olarak. Ama gördüğüm kadarıyla onu da bir şekilde aşıp komple bedavaya getirme yolları da varmış. Tabii öyle bir kendi içinde birazcık hani çok bağırılmayan bir ağ bu. İşte herkes ona kızıyor zaten. İşte adamın biri çıkıp bunu bağıra bağıra anlatınca, para kazanmaya çalışınca ortaya çıkıyor. Gündeme geliyorlar. Şimdi tabii insanlar merak ediyor. Hani bunun sonu gelecek mi? Çünkü adamın bu vesileyle el konulan sistemler de başka başka ağların, başka başka hizmetleri, bunları hizmet olarak satanların da bilgileri, bunlara para ödeyenlerin bilgileri bayağı hani polisin eline geçmiş. Eğer istenirse bu ağ daha fazla üstüne gidebilir polis. Bakalım nasıl olacak gelişmeler. Tabii her şey, her baskı bir çözüm üretiyor işte. Yani bugün baktığınız zaman sadece Lig TV'nin yüz küsürleri olması insanları alternatiflere yöneltiyor. Bu kapitalist sistemde aslında şöyle bir durum var. Bu tip şeyler sadece, ya bunlar hırsız diye bakılmaz hiçbir zaman. Bu bir fırsat diye de bakılır. İşte MP3 biz indiriyorduk. Hem de yani böyle diziyorduk. Sabaha kadar iniyordu onlar. İnternet yavaş tabii. Napster vardı o zamanlar. Ne oldu? Bir anda uyanıldı. Ya bunlar yasa dışı, işte CD satışlarımız vurulacak falan. Hatta Metallica öncülüğünde Napster'a zannedersem bir dava açılmıştı. Ve sonuçta Napster o işlerden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ama ne oldu? İşte bir başkası çıktı. Ha, burada demek ki bir ihtiyaç var dedi. İşte iTunes geldi, Apple geldi. Adam sana hem donanımı verdi, hem yazılımı verdi, hem marketi verdi. İşte işi ticarete döktü. Bu tip sistemler her zaman, işte bunları aşılanlar hep bir başka pazarlar yaratıyor aslında bakarsanız. Artık birçok, hani ben görüyorum stream işinde bu IPTV olsun, başka türlü olsun yayınları bir şekilde izlemeye çalışanlar makul buldukları anda bunun hemen yasal olan versiyonuna geçiyorlar. Sonuçta çok kişi artık bugün Spotify kullanıyor. Onlar da başka türlü arka yollar buluyorlar. İşte aile paketi alıp, aslında aile olmayan 5 arkadaş giriyor alıyor. Ama olsun, sonuçta o yasal olarak o ağın içine giriyorsunuz ve Netflix'te olsun, Spotify'da olsa bunlara para kazandırmaya başlıyorsunuz. O ağın içinde kalıyorsunuz. O firmalar da zaten o tabii ki bu imkanları size böyle kullanacağınızı bilerek veriyorlar aslında bakarsanız. Çünkü hani illegal yollara sapmaktansa az da olsa adamlara para kazandırmanız herkes, onlar için iyi. Bu IPTV meselesi de görünen o ki hani çok yaygın olarak kullanılıyormuş. Dediğim gibi ben çok fazla hakim değilim ama bir şekilde bunun var olması da başka başka fırsatları yaratabilir. Ki buradaki zaten sıkıntı yaratan şey o. Sen normalde hani Dijitürk parayla satılan bir şey, onu aldın. Hani bedava veriyorum ben, Robin Hood'um, halk kahramanıyım, İşte buyurun izleyin diyen düşünce de olabilir. Bazıları onu da tekrar satıyor. İşte o firmaları kırmızı çizgisi o. Çünkü birisi sizin paranız, sizin yerinize para kazanmaya başlarsa ona engel, yeterince büyüdüğünde ona engel olurlar. O yüzden burada da muhtemelen bu işi parayla satanlar şu anda tedirgin bir şekilde bekliyorlardır. Ha, ben baktım, sordum kullananlara bir sıkıntı var mı diye. Millet yine kullanmaya devam ediyormuş. Herhalde bu ilk baskın ağında bir kesintiler olmuş. Artık IPTV kullananlar düşünsünler bakalım gelişmeleri. Tabii siz bunu TeknoSeyir'de konuşmayın, biliyorsunuz. Her türlü yasa dışı içeriği bizde olmasını istemiyoruz. Torrentler vesaireler dahil. WhatsApp'ın herkesten sil özelliğinin iPhone'da çalışmadığı ortaya çıktı. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü siz şimdi istemediğiniz bir görüntü yolluyorsunuz birine ve sonra fark edip silmek istiyorsunuz. Uygulama bu imkanı veriyor ama bir bakıyorsunuz meğerse öyle olmuyormuş. Sizin görüntü orada kalıyormuş. WhatsApp'ta biraz kendini savunmaya çalışmış tabii ama hani o söyledikleri çok durumu kurtaracak gibi değil. Yani diyor ki gönderdikten sonra adam hala görmüş olabilir. Screenshot'ını almış olabilir, kaydetmiş olabilir. Onu silmeniz size hani o dosyanın silinmesi o kişinin eline geçmediği anlamına gelmez diyor. Yani zaten isteyen alıra getiriyorlar da o öyle değil işte. Siz onu güvenle bu şeyi kullandığınızı zannediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz fotoğraf adamın galerisinde duruyor. Bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla en azından uyarması lazım WhatsApp'ın doğru düzgün bir şekilde. Demesi lazım. Yani karşı taraf biz hani bunu siliyoruz ama bu karşı tarafın bilgisayarında, telefonunda da kalmış olabilir hala. O kişiye erişmiş olabilir diye uyarmalı bence. Sorun şu, karşı tarafta işte sildiğiniz zaman Android'de siliniyormuş galeriden ama iPhone'da silinmiyormuş. Burada da ikiye ayrıldılar tabii. Birisi diyor, şimdi ben yollayan tarafım ve bana da böyle bir fırsat vermişler. Ben silinmesini istiyorum ve bunu beklerim. Aksi de söylenmiyor zaten uygulama tarafında. Ve bunun silinmediği ortaya çıkarsa içeriği paylaşan kişi olarak bundan rahatsız olurum doğal olarak. Ama işin başka bir yönü de var. Şimdi adamın telefonunun, sonuçta iPhone'un o bölümü, galerisi güvenli. Oraya her uygulamada oradan bir şeyler silememeli, yani silmemeli. Bu kadar da serbest dolaşmamalı uygulamalar. O yüzden bir yandan da bunu da Apple tarafından hak verenler var. Kamera rola girmiş bir fotoğraf nasıl hani başka taraf uygulama nasıl silebilir oraya erişip, silmemesi doğru olanıydı zaten diyenler. Burada iki taraf da haklı tabii ki. Önemli olan bunların açık açık söylenmesi. Söylendikten sonra herkes dikkatli olur, tedbirlerini alır. Esas konu bu zaten. Mesela otomatik olarak indirtmeyin dosyaları. Bunları kapatırsanız telefonunuza acayip şeyler inmez. Bu mesela bir tane, yani güvenlik için söylemiyorum da siz farkında bile değilsiniz. Telefonunuza başkalarından mesajlar gelir. Telefonunuz onu bir güzel indirir. Karşı taraf silse de sizin galerinizden silinmez. Siz görmezsiniz bile, galerinize eklenmiş olur ve bir gün bir yerde karşınıza çıkar, sizi rezil eder en hani hafif. Orada siz bir fotoğraf çekmişsinizdir topla, hadi bakalım galeriden derken oradan görürsünüz. WhatsApp'tan feed haline gelen bir fotoğraf sizin haberiniz yokken download olmuştur. Orada duruyordur. Dolayısıyla kişisel olarak tedbir alın, farkında olun. O fotoğrafları zaten bu hani silse ne olacak? Yine karşı taraf screenshot alır, görür, siz silene kadar görmüş olur. Dikkatli olacaksınız, hala iş sizde bitiyor. Bunlar hani bu tedbirler birazcık tedbir olsun diye aslında bakarsanız. Hani bir de bazen fotoğraftan ziyade mesajı silmek için. Mesela adama diyorsunuz ki işte müsait misin filanca bir konuda yardımı lazım diye mesaj atıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz meğer basit bir şeymiş, çözüyorsunuz o mesajı siliyorsunuz. Bu tarz şeyler için kullanılabilir ama fotoğrafı yolladıysanız ya da videoyu dikkatli olun, silinme özelliği düzgün çalışsa bile karşı taraf onu bir güzel kaydedebilir. Bir spam ağı hayata geri dönmüş. Ars Technica'nın güzel bir yazısı var. Hoşuma gittiği için koydum. Siz de meraklıysanız bu konuları okuyun. Adı da Emotetmiş. Güzel bir yöntemi var. Normalde spam filtreleri çok başarılı hale geldi. Ama bu adamlar şöyle bir cinlik yapıyorlarmış. Sizin daha önceki konuşmalarınızdan bölümler alıyor ve spam'i o şekilde, spam mailini o şekilde hazırlıyor. Siz görünce isimler tanıdık. Daha önce sizin yazdığınız bir diyalog var orada. Konuşmalarınızı, yazışmalarınızı görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu spam herhalde, konuşmuşuz. Bir adam yine onun üstüne bir mail attı zannedip açıyorsunuz. Açtığınız zaman işte en hafifi bir spam mesajı yemiş oluyorsunuz ama içinde bunun tabii zararlı dosyalar da gelmiş oluyor. Onlara tıklarsanız maalesef tabii bilgisayarınıza bir şeyler bulaştırıyorsunuz. Daha önce hani bankacılıkla ilgili sahtecilikler de bu yöntemlerle çok yapılıyor biliyorsunuz. Bu birazcık uyku modundaymış ama şimdi tekrar aktif hale gelmiş. Dolayısıyla diyorlar ki bugünlerde spam mesaj alabilirsiniz. Yani sizin için önemli olan şey şu. Bir mesaj aldığınız zaman içeriği, size ait içerik içinde olabiliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İyice kontrol edin yollanan yeri, adresi, şusunu, busunu. Gerçekten emin olun. O gerçekten size o kişi tarafından atıldığından emin olun. Yani bugün artık kendinizin yazdığı yazıya bile güvenemiyorsunuz. Sizin aleyhinize işte böyle kullanılabiliyor. Son olarak Epic Store'dan bir güzel haber vereyim. Onlar agresif büyümelerini sürdürüyorlar. Steam'e karşı özellikle. Bu sefer de Batman oyunlarını veriyorlar. Arkham Collection bedava. Çok güzel bir seridir. Oynamadıysanız mutlaka oynayın. 3 oyunda oynayabilirsiniz. Hani eski meski demeden. Tabii yeniye doğru geldikçe, son versiyona kadar geldikçe oyun biraz kendini geliştiriyor, daha da iyi hale geliyor ama hepsi ilk oyundan beri güzeldir. Zaten tarzı da birbirine yakındır oyunların. Oynamadıysanız oynayın, seride eksik bıraktıysanız tamamlayın. Hiçbir şey yapmıyorsanız da bedava alın, dursun kütüphanenizde. Süresi var tabii. Ayın 24'üne kadardı yanılmıyorsam, ya da 26'sı. Oyunları ekleyin kütüphanenize, Epic Store. Mutlu etmeye devam ediyorum. Bakalım hani nasıl devam edecek. Bir yandan da sevilmeyen de bir yapısı vardı birazcık, biliyorsunuz rekabeti nedeniyle. İşte bazı şeyler sadece bizim dükkanımıza özel olsun tavrı insanların çok hoşuna gitmiyor. Bir de insanın düzenini bozmaya yönlendiriyor. Asıl sorun o. Yani siz bugüne kadar Steam'den alışmışsınız, bir kütüphane oluşturmuşsunuz. Yanına Origin eklenmiş, lanet etmişsiniz, onu da kabul etmişsiniz falan filan. Uplay eklenmiş, bir şey daha eklenmesini istiyorsunuz. Aslında böyle özel bir gıcığınız olmasa bile sırf bu yüzden yeni bir şey giriyor diye sinirleniyorsunuz ama adamlar da gönül almayı biliyorlar. İşte güzel oyunları vermişler. Ondan önce kendi mağazalarındaki oyunları da çok ucuza vermişlerdi, biliyorsunuz. Kampanya yapıyorlar. Epic Store'u takip etmek lazım. Bizi ilgilendirmez. Aralarındaki rekabet şu bu. Biz oyunumuzu ucuz almaya bakarız. O yüzden hatta burada bedava almaya bakıyoruz. Neredeyse ucuz, neredeyse oradan alacağız. Yapacak bir şey yok. O clientler de kurulacak. Bilgisayarımızda kaç 4-5 tane, hani o bir oyun severin herhalde kurduğu mağaza yazılımı vardır. Oyun işini zaten biz Uğurlara bırakmış durumdayız. Oyun dünyasından gelişmeleri orada haber verirler size. Yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Aslında daha geçen hafta söylemiştim. Oyunların geldiği zamanlar tabii ki oynamaya başlanması gereken zamanlar. İşte Borderlands'ler, Gears 5'ler falan hepsi çıktı. Yeni oyunlar, yeni oyun haberlerini Uğurlar size paylaşacak. Tanser'le beraber önümüzdeki hafta görürsünüz. Pazartesileri yayına giriyor, aksilik olmazsa, ki olursa belirtiyoruz. Teknoseyir.com üzerinden üyelik açmanızın bir faydası da o. Oralardan size bir şeyler ters gidecekse haberdar ediyoruz. Ama şu anda bildiğim kadarıyla bir şey yok. Pazartesi sizle buluşacaklar. Oyun gündemini onlar hallederler. Benim haberlerim bu kadar. Şimdi Levent abinin tabii ki iyileşmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftaya kadar herhalde toparlanmış olur ve tekrar onunla da gündeme geri döneriz. Böyleydi bu hafta. 38 numaralı gündemi benimle beraber dinlemiş oldunuz. Tabii ki Plus aboneleri bir gün önce dinliyor ama podcast'ten siz de herkesle beraber aynı anda dinleyebilirsiniz. Orada bir kısıntımız yok. Spotify'da ekleyebilirsiniz gündemi. Teknoseyir'i hepsini oradan dinlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta bu durumda inşallah Levent abiyle beraber tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.